Ayrım 6. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 64. Emperyalizmin Kurtuluş Savaşı'nı kirletme stratejisi. Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı, insanlık tarihinin en büyük vakalarından ve gerçeklerinden biridir. Mitolojiye bulaşmamış, tamamen belgeye, hatta yaşayanların canlı bilgileriyle desteklenmiş, belgelere dayalı, hayali, hikayesi, uydurması, romantizmi olmayan bir vaka ve gerçektir Kurtuluş Savaşı. Mısırlı müfessir düşünürlerin en büyüklerine göre Kurtuluş Savaşı tarihin en büyük mucizelerinden biridir. Böyle bir gerçek ve böyle bir vaka yapısının tam tersi bir konumuna getirilebilir mi? Yani belgesiz, mitolojik, uydurma, dayatma bir destan gibi lanse edilebilir mi? Eğer karşınızda bin yıllık dininin kitabı tarafından Allah ile aldatılmayın uyarısı almış bir kitle varsa edilebilir. Vaka ve gerçek, hayal ve mitoloji gibi, hatta Jacoben bir dayatmanın ürünü gibi lanse edilebilir ve edilmektedir. Batı, özellikle İngiliz entelijansiyası bunu bilmekte ve Kurtuluş Savaşı'na buradan giderek kirletmekte, hatta yok hükmünü indirmeye çalışmaktadır. Batı gizli servisleri Türk Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal konusunda bana tevil edilmez bir söz söyleyin, onunla sizi idama götüreyim söylemine uygun çalışmaktadır ve sonuç almaktadır. Çünkü uyguladığı stratejiden zarar görecek kitle, yani Türkiye halkı, bu stratejide Batı'nın karşısında olması gerekirken ne yazık ki onun yanındadır. Hal bu ise istediğiniz anda beyazı siyah, güneşi katran gösterebilirsiniz. Veya bunun tam tersini yapabilirsiniz. Haçlı emperyalizm, Türk Kurtuluş Savaşı bahsinde aynen bunu yapıyor. Özellikle son 50 yıl içerideki dinci ve dinsiz hainlerin el birliği ve hizmetleriyle Kurtuluş Savaşı vaka ve gerçeğinin inkarıyla geçen yıllar oldu. Bu inkar fırtınası devam etmektedir. Bob ve ılımlı İslam stratejileri bu fırtınayı daha da kuvvetlendirmiştir. Tarihimizle hesaplaşalım, yüzleşelim. Tarihimizle yüzleşelim diye bir laf şimdilerde dolanıp duruyor. Güzel, yüzleşin, görelim. Yüzleşmek her şeyden önce değil, tamamen samimiyet işidir. Siz hiçbir şeyle yüzleşemezsiniz, çünkü samimi değilsiniz. Siz sadece yüzleşme nameleri döktürerek halkı kandırıyorsunuz. Yüzleşmenin erkanı belli. O erkanı işletin. Görelim. Kendi tarihiyle yüzleşmek, hanif olmak demektir. Hanif, ecdadının akıl dışı kabullerine savaş açan adam demektir. Kendi tarihiyle yüzleşmek için bu savaşı açmak gerekir. Siz bırakın hepsini, tarihimizin, ecdadımızın açık şirk veya şirk şaibeli kabul manzarası arz eden icraatını eleştirin, görelim. Yüzleşmek buradan başlamayacaksa nereden başlayacaktır? Son zamanlarda Dersim'le yüzleşelim diyerek siyasal hokkabazlık yapmaktadırlar. Dersim'le yüzleşecekseniz daha geriye gidip damara gideceksiniz. İslam'ı tersinden anlamanın, İslam'ı İslam hakları aleyhine yorumlamanın sembol isimlerinden birisi olan Ebu Sud, ölüm 1574 ile Osmanlı'nın en uzun süreli Şeyhül İslamlığını yapmış Yenişehirli Abdullah Efendi, ölüm 1743 denen zatın Alevi Şii camiayla ilgili fetvalarıyla, özellikle o fetvalarla yüzleşeceksiniz. Her cümlesi ayrı bir insanlık suçu olan bu fetvalar için bizim İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı eserimizin mezhepler maddesine bakılmalıdır. Onlarla yüzleşmeden Dersim'le nasıl yüzleşeceksiniz? Mehmet Ebu Sud, Anadolu'da 16. yüzyılda vuku bulan Alevi soykırımının 1. Selim ve Kanuni ile beraber baş sorumlularından biridir. Aynı sorumluluk 18. yüzyılda Yenişehirli Abdullah Efendi'nin boynundadır. İslam ilahiyatındaki Emevi dayatması, Kur'an dışılıkları deşifre edin. Biz bu işin bir kısmını İmam-ı Azam adlı eserimizde yerine getirdik diye küplere bindiler. Peki buna bile tahammül gösteremeyenlerin tarihimizle yüzleşme iddiaları inandırıcı olabilir mi? Bunların yüzleşme dedikleri son tahlilde Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sövüp sayma siyasetinin meşrulaştırılmasında kullanılan bir aldatma yönteminin adıdır. Hiçbirinin yüzleşmek gibi bir niyeti yoktur. Bugüne kadar olmamıştır. İkinci bölüm. Muhammed İkbal'in Cumhuriyet devrimleriyle Kur'an düşüncesi arasında gördüğü bağlantı. İkbal denince ne anlamalıyız? Genel kabule göre 20. yüzyılın bu satırların yazarına göre son 7 yüzyılın en büyük İslam düşünürü olan Pakistanlı filozof şair Muhammed İkbal, ölüm 1938, Kur'an ile ona iman etmiş insanın olması gereken münasebetini şu cümleyle ifade etmiştir. Bu devrim cümlenin Türkçesi şudur. Kur'an-ı Kerim'i tıpkı Hazreti Peygamber'e vahiy edildiği gibi mümine de vahiy edilmedikçe anlamak mümkün değildir. İkbal, benliğinin en derin noktalarına nüfuz etmiş bu cümleyi değişik zamanlarda, değişik biçimlerde ifade etmiştir. Şiirlerini toplayan kitaplarından biri olan ve Cebrail'in kanadı anlamına gelen Bâle Cibril'de şu kıta vardır. Tanrısal kitabın her suresi ve ayeti bizzat senin kalbine de vahiy edilmedikçe müfessirler istedikleri kadar derin tefsirler yapsınlar, Kur'an'ın ince manaları vüzuh kazanamaz. İkbal'in felsefesine aşina olanlar, onun başlı başına bir devrim olan bu söyleminin amaçladığı mesajın şu iki cümlede özetlenebileceğini anlamakta zorluk çekmezler. 1. Kur'an'ı birey ve toplum olarak onunla sizin aranıza giren tüm vasıtaları dışlayarak bizzat kendiniz anlayacaksınız. O, sizi yaratan kudretin sizi anlatmak üzere gönderdiği prospektüstür. Sizin benliğinizin kullanımını gösteren bu prospektüsü en iyi anlayanın siz olmasından doğal hiçbir şey düşünülemez. 2. Kur'an'ın insana yüklediği kozmik sorumluluğu tıpkı peygamberin hissettiği gibi hissetmedikçe Kur'an size gerekeni vermez. Muhammed İkbal, hayata, tarihe, İslam dünyasına bu söylemin ışığıyla baktığı gibi Türk bağımsızlık ve aydınlanma savaşına, onun getirdiği cumhuriyete, onun mimarlarına ve nihayet Türk devriminin baş mimarına da bu ışıkla bakmıştır. Ve bu ışıkla bakarak Türk devriminin Kur'an'ın taleplerine uygun, hatta o taleplerin beklediği bir atılım olduğunu değişik vesilelerle defalarca ifade etmiştir. Elbette ki tarihin tüm alışkanlıklarına ters düşecek kadar kısa bir zamanda gerçekleştirilen bu büyük devrimin, İkbal gibi bir iman ve düşünce önderinin bazı eleştiri oklarına hedef olmaması düşünülemezdi. Ve İkbal bir ilahi lütuf ve mucize gibi gördüğü bu devrimi, özellikle kadrolarının bazı zaafları yüzünden zaman zaman eleştirmiştir. Bize düşen o eleştirilerin ruhunu yakalamak ve İkbal'in Türk devrimini tamamlayıcı nitelikte gördüğümüz o eleştirilerinden yararlanmaktır. Ne yazık ki bunun bugüne değin yapıldığını görebilmiş değiliz. Türk literatüründe bu mesele ilk kez bizim tarafımızdan İmam-ı Azam adlı eserimizde ele alınmış ve ayrıntılanmıştır. İkbal'in Türk devrimi ile İslam mirası, özellikle Hanefi fıkhı arasında tespit ettiği ortak noktaların çok kısa bir sıralanışı şöyle verilebilir. 1. Akılcılık. 2. Anti-Arabizm. 3. Ana dilde ibadet. 4. Kadına özgürlük. 5. Hadislere eleştirel bakış. 6. Despotizme karşı çıkış. 7. İçtihadın sürekli işlemesi gereken bir Kur'an'ı ilke olduğunun kabul ve ilanı. 8. Halifenin, devlet başkanının seçimle belirlenmesi. İleriki sayfalarda onun ana eserlerinden biri olan Reconstruction'ın 6. bölümünü takip ederek bu meseleye ilişkin tespitlerini kendi ağzından dinleyeceğiz. İkbal'in İmam-ı Azam fıkhıyla Türk devrimi arasında kurduğu ilişki. Muhammed İkbal, 1873-1938 genelde İslam fıkhı ve özelde Ehl-i Sünnet fikriyatıyla Müdafaa-i Hukuk Cumhuriyeti arasında kurduğu ilişkide İmam-ı Azam'a ilaveten saltanat dincilerinin sevmediği şu isimleri telaffuz etmektedir. Mustafa Kemal, Ziya Gökalp, Halim Sabit Şibay, Sadrazam Said Halim Paşa, özellikle Ziya Gökalp'le kurulan irtibat çok ciddi ve sarsıcıdır. Tam bu noktada Ziya Gökalp'in Mustafa Kemal devrimlerinin temel felsefesini veren düşünürlerden biri olarak kabul edildiğini bir kez daha anımsatalım. İkbal bu yaklaşımını düz yazıda ana eseri olan The Reconstruction of Religious Thought in Islam, İslam'da dini düşüncenin yeniden yapılandırılması adlı kitabının The Principle of Movement in Structure of Islam, İslam bünyesindeki hareket ilkesi adlı bölümünde ortaya koymuştur. Bilindiği gibi bu eser İkbal'in çok üst düzey Hintli ve Batılı aydınlara 1928-1932 yılları arasında verdiği 7 konferanstan oluşmaktadır. Bizim burada değerlendirebildiğimiz konferans 6. sıradadır ve bu demektir ki İkbal bu konferansını 1930'lu yılların başında vermiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ne istikamette ve nasıl yol aldığını yeterince gördükten sonra. İkbal'in İslam dünyasının kaderini etkileyecek önemli bulduğumuz yaklaşımını işte bu konferanstan özetleyerek tercüme edip buraya alacağız. Özgün metin için bakınız İkbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 1999, sayfa 116-142. İslam'daki hareket ilkesinin Cumhuriyet devrimleriyle ilişkisi. Şimdi İmam-ı Azam fikriyatıyla Atatürk Cumhuriyeti arasında gördüğü ilişkiyi kendi eserinden izlemek üzere sözü İkbal'e bırakıyoruz. Bazı yardımcı açıklamalar için zaman zaman araya gireceğimizi de ifade edelim. İslam bünyesinde hareket ilkesi. İslam bünyesindeki hareket ilkesi nedir? Bu ilke içtihat olarak anılır. Bu çalışmamda ben içtihadın sadece birinci mertebesine, başka bir deyişle kanun koymada tam otorite konusuna odaklanacağım. İçtihadın bu derecesinin mümkün olduğu teorik açıdan tüm sünni ekollerce kabul edilmiştir. Fakat pratikte bu ekollerin kurulduğu günden beri işlemez hale sokulmuştur. Çünkü tam içtihat fikri bir tek şahısta vücut bulması neredeyse imkansız olan şartlarla kuşatılmıştır. Böyle bir tavrın hayatı esaslı bir biçimde hareketli bir yapıya oturtan, Kur'an'a dayandırılması gereken bir hukuk sistemine son derece yabancı olduğu ifade edilmelidir. Bazı batılı yazarlar İslam fıkhının donuk bir karakter taşımasını Türklerin etkisine bağlamaktadır. Bu tamamıyla tutarsız bir görüştür. Çünkü kabul görmüş İslam fıkıh ekolleri İslam tarihinde Türk etkisinin başlamasından çok önce kuruluşlarını tamamlamıştı. Kanaatimce gerçek sebepler başkadır. Türkiye'ye gelince, modern felsefi düşüncelerle takviye edilmiş ve genişletilmiş içtihat fikrinin Türk milletinin dini ve siyasi düşünce hayatında uzun süreden beri devrede olduğunu görmekteyiz. Bu, Halim Sabit Şibay, Ölüm 1946 tarafından modern sosyolojik kavramlara dayandırılan yeni İslam fıkhı teorisinde açıkça dikkat çekmektedir. Eğer İslam Rönesansı yaşayan bir realite ise, ki ben onun yaşayan bir realite olduğuna inanmaktayım, bir gün bizler dahi tıpkı Türkler gibi entelektüel mirasımızı yeni bir değerlendirmeye tabi tutmalıyız. Şimdi Türkiye'de dini siyasi düşüncenin durumunu anlatmaya geçebilirim. Bu anlatımım sizlere bu ülkenin son zamanlardaki fikir ve faaliyet alanında içtihat kuvvetinin nasıl belirginleştiğini gösterecektir. İslam'ın ruhu olan tevhidin esası, başka bir deyişle korunması gereken esas ide eşitlik, dayanışma ve özgürlüktür. İslam açısından devlet, saydığımız bu ideal ilkeleri zaman, mekan kuvvetlerine dönüştürecek gayret ile bunları elle tutulur beşeri bir organizasyon sayesinde hayata geçirme arzu ve ihtiyacının kurumsallaşmasıdır. İslam'da devlet sadece ve sadece bu anlamda teokratiktir. İslam kişisel despotluğunu sanal bir yanılmazlık perdesi altında gizlemeyi her zaman başarabilecek bir tanrı vekilinin egemen olduğu devlet şeklini kabul etmez. İslam'a yöneltilen tenkitler, dikkate alınması gereken bu önemli gerçeği gözden kaçırmaktadır. Kutsal olan, kutsal olmayan diye bir ayrım yoktur. Kutsal olmayan alem diye bir şey yoktur. Şu sınırsız madde alemi, ruhun kendisini ortaya koyması için bir alan teşkil etmektedir. O halde her yer kutsaldır. Yüce Peygamber'in ifade buyurduğu gibi, bütün yeryüzü, bütün varlıklar alemi bir secdegâhtır. Bir mabettir. İslam'a göre devlet, ruhsal olanı beşeri teşkilatlar aracılığıyla hayata geçirmenin gayretini ifade etmektedir. İşte bu anlamda olmak üzere sırf istilacılık peşinde koşmayan ve anılan ideallerin hayata geçirilmesi, teşebbüsüne öncülük eden her devlet tanrısal iradeye uygundur. Öte yandan liderliğini 1921'de ölen Sadrazam Said Halim Paşa'nın yaptığı Dini İslahat Fırkası, İslam'ın idealizmle pozitivizmin ahenkli bir kucaklaşması olduğu yolunda esaslı bir tezde ısrar ediyordu. Said Halim Paşa'ya göre önümüzde açık bulunan tek çare, esası itibariyle dinamik olan bir hayat tecrübesini hareketsiz hale getiren sert kabuğu İslam'ın üzerinden çekip atarak ahlaksal, sosyal ve siyasal ideallerimizi onlara has orijinallik ve evrenselliğe uygun bir şekilde inşa etmek üzere özgürlük, eşitlik ve dayanışmanın özgün hakikatlerini yeniden keşfetmektir. Görüyorsunuz ki bu zat İslam fıkhının modern düşünce ve deneyimler ışığında yeni bir bakış açısıyla yeniden yapılandırılmasına imkan verecek bir içtihat hürriyetini savunuyor. Şimdi izin verin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anılan içtihat gücünü halifelik kurumu açısından nasıl kullanıldığına bakalım. Sunni fıkha göre bir halife imam, devlet başkanı atamak mutlak bir kaçınılmazlıktır. Bu bağlamda akla gelen ilk soru şu olmaktadır. Halifelik hak ve yetkisi bir kişiye verilebilir mi? Türkiye'nin bu noktadaki içtihatı şu olmuştur. İslam'ın ruhuna göre devlet başkanlığı demek olan halifelik hak ve yetkisi tek bir kişiye tevdi edilebileceği gibi seçilmiş bir meclise de tevdi edilebilir. Bildiğim kadarıyla Mısır ve Hindistan fukahası bu konuda henüz bir görüş beyan etmiş değildir. Şahsen ben Türk içtihadının mükemmeli yakalamış ideal bir görüş, perfect lisan olduğu kanısındayım. Bu nokta üzerinde tartışma açmak tamamen yersizdir. Hükümetin cumhuriyet ilkelerine uygun şekli, the republican form of government, İslam ruhuyla tam uyuşum sergilemekle kalmaz, İslam dünyasında başıboş kalmış yeni kuvvetlere bir bakış açısı kazandırmak bakımından da bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içtihadını anlamak için izin verin sizi, İslam'ın ilk tarih felsefecisi İbn Haldun'un öncü fikirleriyle tanıştırayım. İbn Haldun, ölüm 808, Taksim 1405, ünlü eseri Mukaddime'de küresel İslam hilafetiyle ilgili şu üç farklı görüşe vurgu yapmaktadır. 1. Küresel hilafet, tanrısal bir kurumdur ve bunun içinde kaçınılmazdır. 2. Hilafet meselesi normal bir kamu yararı meselesidir. 3. Hilafet diye bir kuruma ihtiyaç yoktur. Son görüş haricilerindir. Anlaşılan o ki Türkiye birinci görüşten vazgeçip küresel hilafeti sıradan bir kamu yararı meselesi olarak değerlendiren mütelize görüşünü benimsemiştir. Türkler şu görüşü savunuyorlar. Siyasal düşünce sistemimizde geçmiş politik deneylerimizi dikkate almak zorundayız. O deneyimler bize gösteriyor ki küresel hilafet fikri ameli bakımdan iflas etmiştir. Küresel hilafet sistemi İslam İmparatorluğu eksiksiz işlediği zamanda uygulanabilecek bir sistemdir. Bu imparatorluk dağıldığında bağımsız politik birlikler vücut bulmuştur. Küresel hilafet fikri artık uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Çağdaş İslam'ın organize edilmesinde yaşayan bir faktör olarak anlam ifade edemez. Küresel hilafet fikri yararlı bir amaca hizmet etmek şöyle dursun, bağımsız Müslüman devletlerin bir birlik oluşturmalarına giden yolda ciddi bir engel oluşturmaktadır. İran, hilafete ilişkin doktrin farkları yüzünden Türklerden tamamen ayrı bir tavır takınmıştır. Fas, onların tümüne her zaman güvensizlikle bakmıştır. Arabistan'a gelince o bu konuda özel emeller taşımıştır. İslam'daki bütün bu kırılmalar uzun zaman önce yok olmuş bir gücün anlamsız bir sembolü uğruna vuku bulmuştur. Bu durumda biraz daha ileri giderek şöyle söylenebilir. Siyasal düşüncemizde yaşanan deneyimden neden ders almayalım? Kadı Ebu Bekir el Bakıllani, ölüm 403, Taksim 1012, yaşanan tecrübelere bakarak hilafette Kureyşilik şartının yani Kureyş'in gücünü yitirmesine bağlı olarak onun İslam dünyasını yönetmesine ilişkin kabulden vazgeçmedi mi? Hilafette Kureyşilik şartına şahsen inanmakta olan İbn Haldun bile asırlar önce aynı tezi daha da ileri bir düzeyde savundu. İbn Haldun şöyle söylüyor. Madem ki Kureyş'in gücü işe yaramaz hale gelmiştir, tek çare en güçlü kişiyi gücünü gösterebileceği ülkede halife olarak kabul etmektir. İbn Haldun böylece vakaların zorlayıcı mantığını fark eden bir insan sıfatıyla bir görüş teklif etmektedir. Bu görüş zayıf belirtileri henüz fark edilmeye başlanan enternasyonel İslam'a ilişkin ilk ve bulanık vizyon olarak mütalaa edilebilir. Hayatın bambaşka şartları altında yaşamış olan fakihlerin skolastik akıl yürütmelerinden değil de yaşanan deneyimlerin ortaya koyduğu gerçeklerden ilham alan modern Türklerin tavırları bu olmuştur. Benim düşünceme göre Türklerin öne çıkardığı bu kanıtlar doğru değerlendirilecek olursa uluslararası bir idealin doğduğunu ilan eder mahiyettedir. Öyle bir ideal ki bu, İslam'ın özünü oluşturmasına rağmen bu dinin ilk asırlarında Arap emperyalizmi onu gölgelemiş ve onun yerine geçmiştir. Bu yeni ideal, şiirleri Auguste Comte'nin felsefesinden mülhem olan ve Türkiye'nin bugünkü tefekküründe çok önemli bir paya sahip bulunan büyük milliyetçi şair Ziya Gökalp'in eserinde yankılanmıştır. Ziya Gökalp'in şiirlerinden bir tanesinin özetini Profesör Fischer'ın Almanca tecrübesinden aktarıyorum. İslam adına gerçekten etkili bir siyasal birlik vücuda getirmek için her şeyden önce bütün Müslüman ülkeler bağımsız hale gelmeli, daha sonra da bir bütün halinde bir tek halifeye bağlanmalıdırlar. Böyle bir şey şu an itibariyle mümkün müdür? Eğer mümkün olmayacaksa herkes beklemeli. Bu arada halife de layıkıyla işleyebilecek modern bir devletin temellerini atabilmek için kendi evini yeniden düzenlemelidir. Milletler arası alemde zayıfa ilgi söz konusu değildir. Hürmete layık görülen sadece kuvvettir. Ziya Gökalp'in bu satırları günümüz Müslümanlarının eğilimlerini açıkça dile getirmektedir. Yaşadığımız günlerde her Müslüman millet benliğinin derinliklerine çekilip güçlenmeli ve kudretli bir cumhuriyetler ailesi oluşturana kadar bakışını bir süre için sadece kendi varlığına çevirmelidir. Ziya Gökalp, Ölüm 1924 gibi milliyetçi düşünürlere göre gerçek ve yaşayan bir birlik oluşturmak sadece sembolik bir liderlikle elde edilebilecek kadar kolay değildir. Böyle bir birlik, gerçek ifadesini, ırki rekabetleri, birleştirici ortak bir bağın ruhsal iştiyakıyla ahenkli bir biçimde dengelenmiş, bağımsız ve özgür birliklerin çokluğu ile vücut bulur. Ziya Gökalp'in Din ve İlim adlı şiirinden alacağım aşağıdaki parça, günümüz İslam dünyasında yavaş yavaş şekillenmekte olan genel din anlayışını anlamamıza biraz daha ışık tutacaktır. İnsanların ilk mürşidi kimlerdir? Hiç şüphesiz peygamberler, veliler. Bu devirde din hikmete rehberdir. Ahlak, sanat hep onurdan alır fer. Fakat sonra din yerini ham zühte verir. Artık coşkun vecdi azalır. Velilerin yerler eser yerinde. Mürşit adı fakihlere iz kalır. Fakihlerin kılavuzu nakliyat, dini zorla sürüklerler bu yola. Hikmet der ki, bana rehber akliyat. O halde siz sağa gidin, ben sola. Din mürebbi olur, hikmet muallim. Her birisi çeker ruhu bir yana. Savaşırken bunlar çıkar meydana, tecrübeden doğma müsbet bir ilim. O şey nedir? Bir vecitli gönül mü? Kutsi olan her şey ona dil midir? Öyleyse al benim de son sözümü, din kalpteki vecdin müsbet ilmidir. Bu satırlar Türk düşünürünün Comte'nin insan zihninin gelişmesine esas saydığı dini, metafizik ve bilimsel üç devre teorisini İslam'ın din perspektifine ne kadar güzel uyarlandığını açık bir şekilde göstermektedir. Şunu da ifade etmeliyiz. Bu satırlarda kristalleşen din anlayışı, Ziya Gökalp'in Türkiye'nin eğitim sisteminde Arapçaya verilen payeye karşı tutumunu da göstermektedir. Gökalp bu noktada şöyle yazıyor. Bir ülke ki camiinde Türkçe Kur'an okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, büyük küçük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın. Eğer dinin gayesi kalbi ruhanileştirmek ise insan ruhuna nüfuz etmek kaçınılmazdır. Ve Ziya Gökalp'e göre insanın iç aleminde bu nüfuzun en iyi şekilde gerçekleşmesi için ruhanileşmeyi sağlayacak fikirlerin kişinin ana diliyle giysilendirilmesi gerekir. Hindistan'da çoğu insan bu şekilde Arapçanın yerine Türkçenin geçirilmesini ilham konusu yapacaktır. Zaman içinde görülecek bazı sebeplerden Gökalp'in içtihadı ciddi satışmalara açıktır. Ama kabul edilmesi gerekir ki Gökalp tarafından önerilen reform İslam tarihinin geçmişinde örneği olmayan bir öneri değildir. Müslüman Endülüs'ün liderlerinden biri ve milliyeti bakımından bir berberi olan Muhammed bin Tumart, ölüm 525 Taksim 1130, iktidara gelip Muvahhidler Devleti'nin ruhani kadro ve sistemini oluşturduğunda eğitimsiz berberilerin durumunu düşünerek şu emri vermiştir. Kur'an berber dilinde tercüme edilip bu dilde okunacak. Ezan da berber dilinde okunacak. Bütün din uleması ve din adamları berber dilini öğrenmeye mecbur tutulacak. İkbal bir fakih olmadığı için Kur'an'ın tercümesiyle ibadet meselesinde haklı olarak sadece düşünce ve siyaset tarihinden örnekler veriyor. Oysa ki savunduğu anlayışın İslam fıkıh tarihinde onlarca kaynağı ve yüzlerce savunucusu vardır. Dahası Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınacağına, ezanın tercümesinin okunabileceğine ilişkin ilk fetvayı veren kişi İslam fıkhının babası sayılan İmam-ı Azam'dır. İbn-i Tumart'tan 4 asır Ziya Gökalp'ten 12 asır önce. Bizim bilmemiz gereken şudur. Kur'an'ın tercümesiyle ibadet fikrinin tarihi öncüsü de, fıkhi öncüsü de İmam-ı Azam'dır. İkbal okumaya kaldığımız yerden devam edelim. Ziya Gökalp bir başka yerde kadınlıkla ilgili düşüncesini ifadeye koyuyor. Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik iştiyakını ortaya koyarken İslam aile hukukunda bugünün anlayış ve uygulamasını bile tadil edecek radikal değişiklikler talep ediyor. Bir kadın var ki ya annem ya kardeşim ya kızım, odur bende o mukaddes duyguları yaşatan. Bir diğeri sevdiğim ki günüm, ayım, yıldızım, odur bana hayattaki şiirleri anlatan. Bu mahluklar nasıl hakir olur şehrin gözünde? Bir yanlışlık var mutlaka müfessirin sözünde. Ailedir temeli milletin ve devletin. Eksik kalır milli hayat, kıymeti anlaşılmazsa kadının. Hak ve adalet üzere yetiştirilmelidir aile. Bunun için üç şeyde müsavat lazımdır. Talak, ayrılık ve miras. Kadın veraset işlerinde erkeğin yarısı, evlilikte dörtte biri at olundukça ne aile ne de memleket yükselebilir. Başka haklar için milli mahkeme açık. Diğer yandan aileyi fıkhın elinde bıraktık. Kadını neden yüzüstü bıraktık bilmiyorum. Gerçek şu ki bugünün Müslüman milletleri arasında dogmatik uykusundan uyanıp bağımsız ve öz benliğinin bilincine ulaşmış tek millet Türkiye'dir. Zihni özgürlük hakkını isteyen yalnız odur. Hayali olandan gerçek olana geçen yalnız odur. Böyle bir geçiş zorlu bir entelektüel ve ahlaksal mücadele gerektirir. Hareketli ve habire genişleyen bir hayatın habire büyüyen grifitliklerinden Türkiye için yeni bakış açısı sunacak yeni konumlar vücuda getireceği kesindir. Bu bakış açıları temel esasların yepyeni yorumlarını kaçınılmaz kılacaktır. O yorumlar ki gerekli ruhsal genişliğin zevkine varamamış bir toplum için sadece akademik ilgiden ibarettir. Şu sarsıcı tespit sanıyorum İngiliz düşünürü Hobbes'undur. Birbirinin halef selefi olan aynı duygu ve düşüncelere sahip olmak, hiçbir düşünce ve duyguya sahip olmamak demektir. Bugünkü Müslüman ülkelerin büyük kısmının durumu budur. Bu ülkeler eski değerleri mekanik bir alışkanlıkla tekrarlayıp durmaktalar. Ama Türkler yeni yeni değerler yaratmanın yoluna girmiş bulunuyorlar. Türk, özbenliğinin derinlerinden ilham edilen muhteşem deneyimlerden geçmiştir. Onun benliğinde hayat yeniden hareketlenmeye, değişmeye, genişlemeye başlamıştır. Bu olgu, onda bir yandan yeni iştiyakların doğuşunu sağlarken, bir yandan da yeni zorluklara, yeni yorumlara vücut vermektedir. Bugün onun karşısına dikilen soru ki, yakın bir gelecekte diğer Müslüman ülkelerin de karşısına dikileceği benziyor, şudur. İslam fıkhı tekamüle müsait midir? Çok zorlu zihinsel gayretlerle cevaplandırılabilecek bir sorudur bu. Ama cevap olumludur. El verir ki Müslüman dünya bu soruya İslam tarihinde tenkitçi aklın ve bağımsız zihnin ilk mümessili olan Hazreti Ömer'in ruhuyla yaklaşabilsin. O zihin sayesindedir ki Ömer, İslam peygamberinin son nefeslerini vermekte olduğu bir sırada Allah'ın kitabı bize yeter diyebilecek ahlaksal cesareti gösterebilmiştir. İslami fıkıh mezhepleri bütün idrak ve şümillerine rağmen nihayet kişisel söylem ve yorumlardan ibarettir. Bu itibarla da hiçbirisi son sözü söylemiş olmak gibi bir iddiada bulunamaz. Şunu bilmiyor değilim. Müslüman fakihler tam bir içtihadın teorik imkansızlığını inkar etmeye cesaret edememelerine rağmen oluşturdukları popüler fıkıh mezheplerinin varılabilecek son gayeyi temsil ettiğini iddia etmişlerdir. Peki mezhep imamlarımızın bizzat kendileri kişisel istidlal ve yorumlarının varılacak son nokta olduğunu iddia etmişler midir? Hayır, asla etmemişlerdir. Bugünün liberal Müslüman kuşakların kendi deneyimlerini çağdaş hayatın değişmiş bulunan koşulları müvacehesinde temel fıkıh ilkelerinin yeniden yorumlanması gerektiği yolundaki iddiaları kanaatime göre tamamen haklı bir iddiadır. Kur'an'ın hayat sürekli gelişen bir yaratılış sürecidir mealindeki öğretisi, her neslin kendinden öncekilerin çalışmalarını önlerinde engel değil de kılavuz tutarak kendi problemlerini kendisini çözmesine izin verilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Türkiye'de kadınların uyanışı, temel ilkeleri yeni bir yoruma tabi tutmadıkça karşılanmayacak talepler öne çıkardı mı bilmiyorum. Pencap'ta Müslüman kadınların istenmeyen kocalardan kurtulmak için din değiştirmek zorunda kaldıkları durumlarla karşılaşıldığı herkesin malumudur. Kendisini insanlığa tanıtmak isteyen bir dinin amaçlarına bundan daha ters bir şey tasavvur etmek mümkün değildir. Büyük Endülüslü Fakih Şatibi, Ölüm 790, Taksim 1388, El Muvafakat adlı ünlü eserinde İslam'ın şu beş şeyi korumayı amaç bildiğini söylemektedir. Din, nefs, akıl, mal ve nesil. Dinin beş temel amacına makasad-ı hamse vurgu yapan bu ölçüyü dayanarak şunu sormak cesaretini kendimde buluyorum. Eski fıkıh kitabı Hidaye'deki irtidada ilişkin hükümleri bu ülkede bu şartlar altında uygulamanın İslam imanının beklentilerine cevap vermeye müsait olduğu söylenebilir mi? Hintli yargıçlar bu ülkenin Müslüman halkının ağır tutuculuğu karşısında ölçü alınmış fıkıh kitaplarına sarılmaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Sonuç şudur. Halk hareket halinde olmasına rağmen kanunlar yerinde sayıyor. Çağdaş toplum ağır sınıf kavgalarına sahne olan yapısıyla bizi ciddi biçimde düşünmeye sevk edecek mahiyettedir. Kanunlarımızı çağdaş ekonomik hayatı tehdit sinyalleri veren devrimi dikkate alarak değerlendirirsek şu gerçeği keşfedeceğiz gibi görünüyor. Temel İslami ilkelerde bugüne kadar fark edilmemiş veçheler vardır ve o veçheleri o ilkelerin hikmeti ışığında yenilenmiş bir imanla çalıştırabiliriz. Bir peygamberin yönetimi belirli bir halkı eğitmek ve onları evrensel bir hukuk oluşturmakta çekirdek olarak kullanmaktadır. Peygamber bu suretle bütün insanlığın sosyal hayatında anlamı olan ilkelere vurgu yapar ve onları içinde bulunduğu toplumun özel adetleri ışığında karmaşık özel durumlara tatbik eder. Bu uygulamadan vücut bulan şeriat değerleri, özellikle suçlarla ilgili ceza kuralları bir anlamda o topluma mahsustur. Bu kuralların icrası gaye anlamında son uygulama olmadığına göre onlar gelecek kuşakların karşılaşacakları durumları çözmek üzere dayatılamaz. İkbal bir yandan Türk devriminin bu temel esas üzerinde yürüdüğünü ifadeye koyarken bir yandan da bu hayati gerçeği ilk ve en şumullü biçimde yakalayan Müslüman fakihinin İmam-ı Azam olduğunu ifade ederek bizim temel tezlerimizden birinin can noktası olan şu değerlendirmeyi yapıyor. Belki de bu bakış açısının ışığı sayesindedir ki İslam'ın evrensel karakterini keskin bir nüfusla yakalamış olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, söylendikleri dönemin uygulamalarını gösteren hadisleri yaşadığı zamanın normları için esas almamıştır. Görülen o ki İmam-ı Azam hukuki tercih anlamına gelen istihsan prensibini öne çıkardı. İstihsan mevcut şartların hukuki bir tefekkür içinde dikkatlice incelenmesini gerektiren bir prensiptir. İmam-ı Azam'ın istihsanı bu şekilde öne çıkarması onun İslam fıkhının bu yeni kaynağına ilişkin tutumuna yol açan sahiplerin anlaşılmasına ziyadesiyle ışık tutmaktadır. Şunu söyleyenler de vardır. İmam-ı Azam hadisleri kullanmadı. Çünkü onun gününde muntazam bir hadis koleksiyonu yoktu. Bir kere Ebu Hanife'nin yaşadığı zamanda muntazam bir hadis koleksiyonu yoktu iddiası doğru değildir. Çünkü Abdülmelik ve İbn-i Şihab Ez-Zuhri'nin hadis koleksiyonları İmam-ı Azam'ın ölümünden en az 30 yıl önce bulunmuş oluyordu. İkincisi bu koleksiyonların Ebu Hanife'ye ulaşmadığını veya fıkhi değeri haiz hadisler ihtiva etmediklerini varsaysak bile Ebu Hanife eğer gerekli görseydi tıpkı kendisinden sonra gelen İmam Malik, Ahmet bin Hanbel gibi kendi özel hadis koleksiyonunu kolaylıkla oluşturabilirdi. Benim bu konudaki görüşüm sonuç olarak şudur. Ebu Hanife'nin fıkhi önem taşıyan hadislerle ilgili tutumunu mükemmel ve çok anlamlı bir tutumdur. İkbal, İslam'da din kaynaklarından biri sayılan icma kavramını incelerken de devrim niteliğinde yorumlar yapmaktadır. Onun bu konudaki düşüncesinin esası şudur. Temel esasları Kur'an verileriyle belirlenmiş bir icmadan söz edeceksek, bugünkü cumhuriyet sistemlerinin parlamentoları bunun tam uygulama yeridir. O halde Türk devriminin uygulamaya koyduğu parlamenter meclis sistemi İslam fıkhının itibar ettiği icmanın ideal bir işleyişi olarak görülmelidir. İkbal başka bir eserinde İslam'ın temel özelliklerinden birinin de demokrasi olduğunu vurguladığı satırlarında şu tespiti yapıyor. Siyasal bir mefkure olarak İslam'ın en önemli veçhesi demokrasidir. Bu böyle olmakla birlikte şunu itiraf etmeliyiz ki Müslümanlar Asya'nın siyasal gelişimine özgür birey ideallerine yakışır şekilde herhangi bir katkı veremediler. Müslümanların demokrasileri ilk 4 halife döneminde kayıtlı olarak sadece 30 yıl sürdü. ve politik gelişmelerle birlikte ortadan çekildi. Asya milletleri için son derece yabancı olan seçim, bu milletlerce İslam'ın ilk zamanında da benimsenmemiştir. İkbal, İslam as an Ethical and Political Ideal 103-104. İkbal'in esas bahsimiz olan eserine tekrar dönelim. Cumhuriyetçi ruhun gelişmesi ve Müslüman coğrafyalarda teşri meclislerinin yavaş yavaş oluşması, ilerlemede çok önemli bir aşama teşkil etmektedir. İçtihat gücünün mezheplerin ferdi temsilcilerinden alınıp Müslüman bir teşri meclise verilmesi, birbirine muhalif hiziplerin geliştiği modern zamanlarda icmağın alabileceği biricik uygulama şeklidir. Bu şekil gelişmelere ve olaylara nüfuzlu olup da din ulemasından veya hukuk meselesinden olmayan kişilerin teşri müzakerelere katılımını da garantiler. Yalnız bu sayededir ki fıkıh sistemlerimizdeki uyuşuk ruhu eyleme geçirip ona devrimci bir veçe kazandırabiliriz. Burada icma konusuyla ilgili olarak sorulması ve cevaplandırılması gereken bir iki soru vardır. İcma, Kur'an hükümlerini fesh ve ilga edebilir mi? Öyle sanıyorum ki burada mesele somut olarak ilişkin soru ile kanun ve hukuka ilişkin soruyu birbirinden ayırmaya bağlı bulunuyor. Olaya ilişkin sorunun cevabını ancak sahabe bilebilir. Ve biz onların icma ile bağlı oluruz. Kanun ve hukuka ilişkin soruya gelince bu bir yorum ve ifadelendirme işidir. Ben burada Hanefi Fakih, Ebul Hasan el-Kerhi, Ölüm 340, Taksim 950 tarafından gösterilen cesarete dayanarak şunu söylemek cüretinde bulunacağım. Sonraki nesiller sahabenin icmağına bağımlı değildir. Kerhi şöyle diyor. Sahabenin icmağı kıyasla halledilmeyecek olaylar sınırlıdır. Kıyasla çözüme ulaştırılabilecek meselelerde sahabeye uymak gerekmez. Bakınız Serahsi Usul 2 Taksim 106. Çağdaş Müslüman bir meclisin teşri faaliyetine ilişkin de bir soru sorulabilir. Böyle bir meclis en azından şimdilik Muhammedi fıkhının inceliklerine vukufu olmayan kişilerden oluşacaktır. Böyle bir meclis hukuksal yorumlarında ciddi hatalar yapabilir. Bu tür hatalı yorumları nasıl önleyebiliriz? En azından nasıl azaltabiliriz? Müslümanlar tarafından fethedilmiş ülkelerde işbirlikçi olan farklı sosyal ve tarımsal şartlar müvacaesinde İmam-ı Azam'ın fıkhi mezhebi hadis literatüründe kayda geçmiş önceki vakalardan değil tamamen kısmen bile yararlanmamış görünüyor. Hanefilere göre açık tek ışık yorumlarında işletilen akla müracaat etmekti. İmam-ı Azam'ın kullandığı kıyas başlangıçta müçtehidin kişisel kanaatini tanımaz hale getiren sahte bir elbise gibi göründü ise de zaman içinde İslam fıkhında bir hayat ve hareket kaynağına dönüştü. Anlaşılan çekişmelerin sonuçlarını tümüyle içselleştirmiş olan İmam-ı Azam fıkhı kendi özgün ilkelerinde tamamen özgürdür ve bu niteliğiyle yaratıcı intibak kudretine diğer fıkıh ekollerinin hepsinden çok daha yüksek derecede sahiptir. Ne var ki günümüzün Hanefi Fakihi kendi mezhebinin ruhuna aykırı olarak kurucu imamının veya onun yakın öğrencilerinin yorumlarını ebedileştirmektedir. Bu durum İmam-ı Azam'ı eleştiren ilk muarızlarının somut vakalar üzerine verilen fetvaları ile ebedileştirilmelerine benziyor. Hanefi ekolünün asıl ilkesi olan kıyas gerektiği gibi anlaşılıp hakkıyla uygulandığında İmam-ı Şafii'nin haklı olarak söylediği gibi içtihadın diğer bir adından başka bir şey değildir. O içtihat ki vahiy edilen kitabın sınırları içinde her zaman ve tamamen serbesttir. İçtihat kapısının kapandığı yolundaki söylem kısmen İslam fıkıh tefekkürünün kristalize olmasından kısmen de özellikle ruhsal düşüş sürecinde vücuda gelen zihni tembellik yüzünden büyük fakihleri putlara dönüştüren bir hayal, bir yalandır. Sonraki dönem fakihleri bu yalanı sahiplenmiş olsalar da çağdaş Müslümanlar zihni bağımsızlığın istekli bir teslimi olan bu sahiplenmeyle bağlı değillerdir. 8. asrın Şafii Fakihi Türk müfessir Bedrüddin Ez Zerkeşi Ölüm 794 Taksim 1392 haklı olarak şu tespiti yapıyor. İçtihat kapısının kapandığı iddiasına geçerlilik tanıyanlar, eğer eski ulemanın içtihat için daha çok kolaylığa sahip olunduğunu, sonraki ulemanın ise daha çok zorluğa maruz kaldığını söylemek istiyorlarsa bu anlamsız bir iddiadır. Çünkü içtihat meselesinde sonraki ulemanın eski ulemaya nispetle daha büyük imkanlara sahip bulunduğunu anlamak için çok fazla bir kavrayışa sahip olmak gerekmiyor. Gerçek şu ki Kur'an'ın tefsiri ve hadis şerhlerine ilişkin eserler öylesine artmıştır ki bugünün müçtehidinin elinde bir müçtehidinin muhtaç olduğundan çok daha fazla malzeme vardır. İkbal'in herhangi bir eser adı vermediği bu alıntı, Seyit Bey'in met halindeki yaklaşımla tamamen örtüşmekte, dahası tamamen aynı satırlarla Hicri 13. yüzyılın ünlü muhaddis fakihi Muhammed Eş Şevkani'nin Ölüm 1250 Taksim 1832 Rişadül Fuhul adlı eserinde geçmektedir. İkbal şöyle devam ediyor. İslam dünyası nüfus gücüne sahip tefekkür ve taze deneyimlerle donanmış olarak kendisini bekleyen yeniden yapılanma işini yerine getirmek üzere cesaretle ilerlemelidir. Bu yeniden yapılanma işinin hayatın modern şartlarına düzen vermekten daha ciddi bir yanı vardır ve şudur. Büyük Cihan Harbi'nin getirdiği uyanış, bir Fransız yazarın İslam dünyasının sağlamlık ve denge unsuru olarak tanıttığı Türklerin uyanışını da sağladı. Müslüman Asya bölgesinde yaşanan yeni ekonomik tecrübe gözlerimizi İslam'ın derin anlamını ve kaderini kavramak üzere açmalıdır. Son olarak şu tespiti yapmama izin verin. Bugünün Müslümanı kendi konumunu önemsemeli. Temel esaslar ışığında sosyal hayatını yeniden inşa etmeli. İslam'ın şu ana kadar sadece kısmen ortaya konmuş gayeleri arasından bu dinin nihai hedefi olan ruhani cumhuriyeti meydana çıkarıp geliştirmelidir. 6. ayrımın sonu, sayfa 85.